Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Deep Brain Reorienting, psikiyatrist Frank M. Corrigan'ın Hannah Young ve Jessica Christie Sands ile birlikte kaleme aldığı travma psikoterapisine ilişkin kuramsal ve klinik bir çalışmadır. Kitap, travma deneyiminde yalnızca sonradan ortaya çıkan duygu, düşünce ve anılara değil, tehdidin algılandığı ilk anda oluşan yönelme ve şok tepkilerine odaklanır. Yazarlar, özellikle erken dönem bağlanma yaralanmaları, ihmal, dissosiyasyon ve karmaşık travmada, henüz söze ya da açık hatıraya dönüşmemiş bedensel tepkilerin önemini inceler. Corrigan'ın geliştirdiği derin beyin yeniden yönlendirme, yani DBR yaklaşımının nörobilimsel dayanakları anlatılır. Ardından yöntemin terapide nasıl kullanılabileceği vaka örnekleri ve klinik açıklamalarla ele alınır. Kitabın amacı, travmanın etkilerini yalnızca bilişsel anlatı veya yoğun duygulanım düzeyinde değerlendirmek yerine, daha erken ve daha temel sinir sistemi süreçleri üzerinden düşünmeye imkan vermektir. Bu nedenle eser, uygulama kılavuzundan çok, teoriyle klinik gözlemi bir araya getiren uzmanlık odaklı bir kaynak niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, travmanın başlangıç noktasını yönelme ve şok tepkilerinde aramak. Kitabın ayırt edici tezi, travmatik yaşantının psikolojik etkilerinin yalnızca korku, öfke, utanç veya anı düzeyinde başlamadığıdır. Corrigan. Organizmanın bir tehdidi fark ettiği ilk anda gerçekleşen yönelme tepkisinin, ardından gelen şokun ve daha sonra oluşan savunmaların ayrı ayrı ele alınması gerektiğini savunur. Bu sıra önemlidir. Çünkü kişi çoğu zaman yaşantısını anlatabilse bile bedeninin tehdide verdiği en erken tepki tamamlanmamış olabilir. Kitapta DBR'nin ilgisi, olayın öyküsünü ayrıntılı biçimde yeniden kurmaktan çok, bu kısa ve çoğu zaman fark edilmeyen başlangıç anına yönelir. Yazarların çerçevesinde, travma sonrası yoğun kaygı, tetikte olma, donma ya da ani kapanma gibi belirtiler, çözümlenmemiş erken sinir sistemi tepkileriyle bağlantılı biçimde düşünülebilir. Bu yaklaşım, terapide, duyguyu hızla yükseltmenin her zaman yararlı olmayabileceği fikrini de beraberinde getirir. Özellikle yoğun duygular karşısında taşan, uyuşan veya kopukluk yaşayan kişilerde daha yavaş ilerleyen bir izleme süreci klinik olarak anlamlı olabilir. Kitap, bu savı kesin ve tek açıklama olarak sunmaktan ziyade travmayı değerlendirmek için beyin, beden ve bağlanma ilişkisini birlikte ele alan özgün bir mercek önerir. İkinci olarak, OTAS dizisiyle travma tepkisinin zamansal akışını izlemek, DBR yaklaşımının merkezinde OTAS olarak adlandırılan nörofizyolojik dizi bulunur. Bu dizi, tehdidin ilk fark edilişinden şokun ortaya çıkışına ve savunma tepkilerine uzanan süreci takip etmeye yarayan bir klinik çerçevedir. Kitabın temel önerisi, terapistin ve danışanın doğrudan yoğun duyguya ya da travmatik anlatıya atlamak yerine, sürecin hangi anında bedensel gerilimin belirdiğini dikkatle fark etmesidir. Bu nedenle yöntem, hızlandırılmış bir hatırlama veya katarsis tekniği olarak tanımlanmaz. Daha çok, danışanın yüz ifadesi, bakış yönü, kas gerilimi, nefes alışındaki değişim ve çok ince bedensel dürtüler üzerinden deneyimin sırasını yavaşça izlemeyi gerektirir. Bu zamansal hassasiyetin gerekçesi şudur. Travmatik tepkinin daha sonraki katmanları çoğu zaman erken şok tepkisini örtebilir. Kişi korku hissedebilir, öfkelenebilir ya da hiçbir şey hissetmeyebilir. Fakat bu görünen durumların öncesinde kısa bir yönelim ve sarsılma anı bulunabilir. Kitap, OTAS dizisini terapistin mekanik olarak uygulayacağı katı bir protokol şeklinde değil, klinik dikkati düzenleyen bir yol haritası olarak sunar. Böylece yöntem, her danışanın temposuna uyum sağlamayı ve süreç boyunca güvenliği korumayı hedefler. Üçüncü olarak, bağlanma şoku. Erken ihmal ve dayanılmaz yalnızlığın klinik anlamı, eserin önemli katkılarından biri, bağlanma ilişkilerindeki kesinti, yokluk, düzensizlik ve kaybın travmatik etkilerini bağlanma şoku kavramıyla tartışmasıdır. Erken çocuklukta bakım verenle yaşanan ihmal veya uyumsuzluk her zaman anlatılabilir, tekil ve açık bir olay biçiminde bellekte yer almaz. Buna rağmen kişi ilerleyen yıllarda açıklaması zor bir yalnızlık, yoğun utanç, ilişki içinde aşırı tetikte olma ya da yakınlıktan uzaklaşma yaşayabilir. Kitap, bu tür deneyimlerin yalnızca bilişsel inançlar veya yetişkinlikteki ilişki kalıpları üzerinden ele alınmasının eksik kalabileceğini ileri sürer. DBR açısından asıl soru, erken bağlanma tehdidi karşısında organizmanın en baştaki yönelme ve şok tepkisinin tamamlanıp tamamlanmadığıdır. Bu bakış, özellikle açık anıları sınırlı olan danışanlar açısından önem taşır. Çünkü erken gelişim dönemindeki deneyimler dil öncesi yaşanmış olabilir ve kişi ne olduğunu ayrıntısıyla hatırlamayabilir. Yazarlar, hatıranın yokluğunu yaşantının etkisiz olduğu şeklinde yorumlamaz. Bununla birlikte kitap, erken dönem sorunları tek bir beyin mekanizmasına indirgemez. Bağlanma, bedensel düzenlenme. Dissosyatif süreçler ve terapötik ilişki arasındaki bağlantıları birlikte değerlendirerek gelişimsel travmanın karmaşıklığını korumaya çalışır.
Dördüncü olarak, disosyasyon ve karmaşık travmada yavaş, bedensel olarak izlenen çalışma, kitap.
DBR'nin özellikle disosyasyon ve karmaşık travma alanında neden dikkate değer olabileceğini açıklar. Yapısal disosyasyon, yoğun kapanma. Bedenden kopma veya travmatik malzemeye yaklaşıldığında taşma yaşayan kişilerde.
Doğrudan anıya ve yoğun duygulara odaklanmak her zaman düzenleyici sonuç vermeyebilir.
Corrigan ve ortak yazarları. Bu gibi durumlarda kortikal düzeydeki anlatı, yorum ve parça deneyimlerinin yanında daha erken bedensel aktivasyon belirtilerine dikkat etmeyi önerir. Buradaki amaç danışanı zorlayarak travmayı yeniden yaşatmak değildir.
Aksine küçük gerilim değişimlerini fark etmek, işlemleme için yeterli alan açmak ve kişinin sinir sistemi kapasitesini aşmamak esastır.
Kitabın klinik yaklaşımı, bu yönüyle dikkatli tempo, ortak düzenleme ve terapistin ince gözlem becerisine dayanır. Danışanın sözleri kadar, söz öncesi bedensel ipuçları da bilgi kaynağı kabul edilir. Bu yaklaşımın önemli bir sonucu vardır. Terapi başarısı yalnızca güçlü duyguların açığa çıkmasıyla ölçülmez. Daha sakinleşmiş bir bedensel durum. Tetikleyici karşısında azalan otomatik tepki veya deneyime yakın kalabilme kapasitesindeki artış da anlamlı değişim göstergeleri olabilir.
Kitap, bu çerçeveyi klinik örneklerle somutlaştırırken, karmaşık vakalarda tekniğin terapötik yargının yerini tutamayacağını da dolaylı biçimde gösterir.
Son olarak, nörobilim diliyle klinik uygulama arasında kurulan köprü, Deep Brain Reorienting, travma literatüründeki birçok popüler çalışmadan, nörobilimi doğrudan bir uygulama modelinin örgütleyici ilkesi olarak kullanmasıyla ayrılır. Kitabın ilk yönü, şok, yönelme, savunma ve bağlanma yaralanmalarını anlamak için ilgili beyin sistemleri üzerine teorik bir temel kurmaktır. İkinci yönü ise bu temel üzerinden terapistin seans içinde neye dikkat edebileceğini tartışmaktır. Bu yapı okuyucuya yalnızca yeni bir kavram listesi vermek yerine kuramsal varsayımların klinik gözlemle nasıl ilişkilendirildiğini gösterir.
Ancak kitabın dili, nörobilimsel açıklamaları kesin biyolojik kanıtlarla eşitlememeyi gerektirir. DBR nispeten yeni bir yaklaşım olduğundan.
Okuyucunun yöntemle ilgili iddiaları yerleşik travma araştırmalarından ve gelişmekte olan klinik modelin kendi hipotezlerinden ayırarak değerlendirmesi önemlidir. Eserin değeri de kısmen burada bulunur. Travma terapilerinin çoğu zaman ihmal ettiği ilk milisaniyelere ait bedensel tepkileri sistematik biçimde düşünmeye çağırır. Terapistler için bu, tanıdık belirtilere farklı sorularla yaklaşma imkanı sağlar. Akademik veya eleştirel okur içinse kitap, beyin sapı. Bağlanma ve disosyasyon arasında kurulmaya çalışılan ilişkinin hem vaatlerini hem de daha fazla araştırma gerektiren yönlerini görünür kılar. Sonuç olarak, Deep Brain Reorienting, öncelikle travma, bağlanma ve dissosiyasyon alanında çalışan psikiyatristler, psikologlar, psikolojik terapistler ve bu alanlarda ileri düzey eğitim alan öğrenciler için uygundur. Özellikle erken ihmal, ilişki travması, kronik tetikte olma, donma veya bedensel kopukluk yaşayan danışanlarla çalışan uzmanlar, kitapta alışılmış travma anlatısının ötesine geçen bir değerlendirme çerçevesi bulabilir.
Okar. DBR'yi tek başına her vakaya uygulanacak hazır bir çözüm gibi değil, seans içindeki zamanlama.
Bedensel ipuçları ve düzenleme kapasitesi konusunda dikkat geliştiren bir model olarak ele aldığında kitaptan daha çok yarar sağlar. Konuya kişisel ilgi duyan okurlar için de anlaşılır. Fikirler içerir, ancak klinik yoğunluğu nedeniyle uzmanlık bağlamında okunması daha verimlidir. Kitabı benzer travma kaynaklarından ayıran unsur, travmatik deneyimin ilk yönelme ve şok anını merkezine almasıdır. Pek çok yaklaşım anılar, anlamlandırmalar, inançlar ya da belirgin duygular üzerinden çalışırken, Corrigan ve ortak yazarları bunlardan önceki bedensel sürece dikkat çeker.
Ayrıca nörobilimsel kuramı, bağlanma yaralanmaları ve dissosiyatif zorluklara ilişkin klinik gözlemlerle birleştirmeye çalışır. Bu, kitabı hem kavramsal hem uygulamaya dönük kılar. Bununla beraber DBR'nin yeni bir model olduğu gerçeği eleştirel okumayı gerekli kılar. Eserin kalıcı değeri, kesin yanıtlar vermesinden çok travma terapisinde neyi, ne zaman ve hangi bedensel düzeyde izlediğinize ilişkin daha incelikli sorular ortaya koymasındadır. Destek olmak isterseniz Frank M. Corrigan, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.